Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Mesele Ekonomi'de Haluk Güncel'le birlikte Noktefte programında karşınızdayız. Bugün özel bir yayın. Merkez Bankası Nisan ayı PPKS'ında faiz kararını verdi. Beklenildiği gibi politika faizini değiştirmedi. Bunun detaylarını ve bu kararın olası yansımalarını Haluk Bey'e konuşacağız. Haluk Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu sefer uzak düştük, ayrı düştük uzaktan. Ama PPK haftası olduğu için de boş geçmeyelim dedik. Teşekkür ederiz vakit
Aynen.
ayırdığınız için öncelikle. Merkez Bankası politika faizini beklenildiği gibi sabit bıraktı. Herhangi bir değişiklik yapmadı. TL zorunlu karşılıklarda ise arttırma gitti. Siz ilk önce bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Herhangi bir sürpriz yok. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, sürpriz yok. Merkez Bankası arttırmamasının gerekçelerini de açıklamış. Özellikle şöyle de ifade etmiş. Son dönemde atılan adımlar finansal koşulları önemli ölçüde sıkılaştırdı demiş. Arkasından da parasal sıkılaştırmanın yani daha önceki dönem 50'ye kadar olan işte politika faizini kastediyor. Bunun da gecikmeli etkileri olacağını dikkate alarak şu anda bir ilave artışa gerek görmedim demiş. Temel şey bu, duruş bu. Yani beklemede kalacak ve bu etkileri gözleyecek diye anlaşılıyor. Ama bunun yanında da yukarı yönlü risklere karşı, enflasyondaki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşumu da koruyorum diyor ve önceki toplantıda kullandığı cümleyi yeniliyor tamamen. Ne diyordu burada? Yani ilave faiz artışlarına kapıyı açık bırakan bir mesajı vardı. Neydi? İşte aylık enflasyon eğilimi sıkılaştırılacaktır diyordu. Bu cümleyi tekrarlamış ve böyle olmasını bekliyorduk zaten. Ama bu cümlenin kullanılması kapıyı açık bıraksa da Mayıs ayı ne olacak derseniz ki konuşuruz bunu. Yani ilave artış gelecek gibi durmuyor şu aşamada. Yani gelişmelere bağlı olacak. Gelişmelere bağlı bir bekleme moduna geçmiş gibi değerlendirebiliriz.
Peki Haluk Bey, metinde o 6 defa sıkı kelimesi kullanılmış. Sıkılaştırmaya, gerekirse sıkılaştırma yapacağına dair çok mesaj var. Bu yönden güçlü bir metin olarak mı değerlendirirsiniz, yoksa olması gerektiği kadar mı?
Yani son toplantı bir önceki toplantıdan daha güçlü değil. Çünkü bekleme moduna geçiyor. Yani gecikmeli etkileri gözlemek hani çok klasik bir Merkez Bankacılığı tabiridir. Bunu Fed de sıklıkla kullanıyor hatta hala metinlerde var. Önceki dönem yapılan sıkılaşmanın etkilerini yani görmeyi ümit ettiğini, beklediğini söylüyor. O yüzden böyle çok şahin diyemeyiz. Hatta bir öncekine göre daha az şahin bile diyebiliriz. Ama gerçeklerin de altını çiziyor yani. Burada da mesela şöyle gerçekler dediğim. Yani tüketim malı ithalatı veya kredi kartı harcamaları yani daha doğrusu iş talebin güçlü seyrini hala koruduğunu söylüyor mesela Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde. Örneğin hala hizmet enflasyonda katının sürdüğünü, yukarı yönlü risklerin devam ettiğini falan da vurguluyor. Dolayısıyla güvercin bir mesaj da diyemeyiz. Arada bir yerde ya. O yüzden zaten bekleme modunda diye özetleyebilirim. Bence tabii yakın vadede bu kararla kalmayacaktı. Bir önemli bir konu da tabii 9 Mayıs'taki enflasyon raporu olacak Merkez Bankası açısından. Orada az bir süre kaldı. Bu toplantıda ona yönelik bir sinyal verilmemiş. Yani senaryomuzu değiştirdik veya değiştirmek türü. Ben herhalde büyük ihtimalle veya piyasada öyle bekleyecektir. 36 olan tahminin korunduğu, 14 olan tahminin korunduğu büyük ihtimalle bir enflasyon raporu göreceğiz. Orada biraz daha tabii Merkez Bankası sorulara da cevap verecektir ama yine de bundan sonra atacak kararlarla ilgili net bir şey söyleyemeyecektir. Eğilimleri takip edeceğini, ona göre karar alacağını, gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağını söyleyecektir. Zaten bu karar sonrasında da mevduat faizlerindeki yükselişi destekleyici kararlar da geldi. Yani o yönde adımlar
Evet,
atmaya
tam not
devam
hocam.
ediyor. Evet.
Bugün o istiyorsanız o TL mevduatlarını de TL'yi destekleyici hamleyi de açıklayalım, anlatalım.
Evet.
Ne gibi adımlar atadı ve ne bekliyoruz bundan sonra?
Tabii. Karar metninde parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edileceği sinyali veriliyordu. Bu doğrultuda hemen karardan birkaç dakika sonra da zorunlu karşılıklara ilişkin bir duyuru yapıldı. Burada özetle zorunlu karşılıklar için bankalara bir faiz ödeniyor. Nemada dediğimiz, nemalandırma dediğimiz
Evet.
konu ki bu şekilde bankaların mevduat maliyetleri biraz aşağı çekilmiş oluyor ve bunun mudilere daha yüksek bir faiz vermesini teşvik ediyor bu durum. Ha, verir vermez ayrı konu piyasa şartlarına bağlı tabii ama böyle olduğu zaman destekliyor. Dolayısıyla o yönde bir atılan adım. Şöyle dedi, daha önce KKM için TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı politika faiz oranının %60'ı olarak belirlenecek dedi. Yani 50 olanın %30 yani demek istiyor. %30'a kadar bir nemalandırma yapabileceğim diyor. TL mevduat şimdi standart mevduatta da yine geçiş oranına bağlı olarak politika faiz oranının %80 diyor. Yani 40'a kadar, %40'a kadar. Bu oranlar biraz daha düşüktü. 3-4 puan daha düşüktü. Önceki şeyde, düzenlemede birazcık daha teşvik etmiş oluyor.
Peki şimdi Haluk Bey, piyasayı zaten %53'ten fonluyor Merkez Bankası. Şimdi siz demiştiniz ki yani bu işte alt bant üst bant uygulamasının, koyduğu uygulamasını sürekli kırarsa bunun mesajı farklı. Hani bunu arada sırada yapıp politika faizini yine yukarı çekip yine ama yani o koyduğunuz kuranda çok önemli demiştiniz. Şimdi biz
Aynen.
esasında bunu daha önce yaşadık zaten biliyorsunuz siz de onu atmıştınız yayınımızda. Yine eskisi
Aynen.
gibi sanki hani politika faizini biraz da aşağıda tutup piyasa fonlamasını üst limitten yapmak gibi bir döneme başladık diyebilir miyiz? Bu önemli bir şey miydi? Yoksa zaten duyurduğu şey bu. İstediği yerden fonu o koyduğu arasında istediği yerden fonu bir mi diye yaklaşmak lazım.
Ya şimdi şöyle izlemek lazım. Şu ilk aşamada bir sakıncası gözükmüyor. Eskileri çok andırmıyor. Çünkü şöyle yani geçen toplantıdan beri 50'den çıktıktan sonra yaklaşık hem fonlama maliyeti hem gecelik repo faiz oranı 53'e yakın gidiyor. Çünkü likitte de daha sıkı bir duruş var ve net fonlama yapıyor. Yani API'den net fonlama yapıyor. Niye? Çünkü son dönemde dikkat edersek ne azaldı? Swaplar, bankaların Merkez Bankası'nın yaptığı swaplar azaldı. Yani oradan TL yaratıyorlar ya aynı zamanda. O TL yaratmaları azaldı. Çünkü niye azaldı? İhtiyaçları azaldı. O döviz likiditesi fazlalığı azaldı. Çünkü seçim sonrası YP mevduattan TL mevduata geçiş oldu. Zaten bunu Merkez Bankası'nın döviz alımlarından da izleyebiliyoruz. Yani likitte de böyle gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok bu şekilde götürmekte. Ama sıkıntı veya piyasanın bunu kötü algılaması nasıl olacaktır? Diyelim döviz talebi ortaya çıkıyor ve Merkez Bankası 53'te tutmasına rağmen çok bunu etkileyemiyor. Döviz satmak zorunda kalıyor. Sürekli işte böyle şeyler yapıyor. Ne bileyim haftalık repoları küçültüyor. Bankaları kotasyonla fonlama almaya zorluyor gibi. Bunlar çok böyle her gün stres yaratacak şekilde olursa o zaman kötü algılanacaktır. Benim kastettiğim oydu. Hatta eskiden daha da kötü algılanması nasıl oluyordu? Haftalık repo ihalelerini de durduruyordu. Geç likidite penceresine yöneltiyordu falan. O zaman iyicene dozu kaçıyordu. Kötü algılanıyordu ama bunlara gireceklerini zannetmiyorum. Daha böyle kontrollü bir şey içinde devam edecekler. Ama dediğim gibi faiz artışı da beklemiyorum. Çünkü yani burada bir gözleme dönemi olacak belli ki. O yüzden kısa vadede likidite politikasını da sıkı tutarak yine 53'lere yakın götürecektir diye düşünüyorum.
Şimdi yine metinde Türk piyasasındaki reel değerlenme devam edeceğini anlıyoruz. Yani döviz piyasasında dolardaki artış, kurdaki artışın enflasyonu geride kalacak. Bundan sonra da ana eğilim olacak. Peki onu da belirteyim. Bu arada kredi faizleri ne beklemeliyiz? Bir yansıması olur mu bu kararın piyasaya?
Şöyle yani o TL değerlenme cümlesi tamamen aynı önceki toplantıda kullanılan konu.
Evet.
Tabii burada bunlardan bahsetmek TL ile ilgili bir kurlarla ilgili yön şey yapmak çok riskli bir konu ama şu anda lehte seyrediyor koşullar. Nisan ayında zaten TL'nin çok sakin gittiğini, seçim öncesinin altında kaldığını ya da çok benzer seyrettiğini görüyoruz. Tabii bunun bir garantisi yok önümüzdeki dönemde böyle seyredecek ama mevduat faizlerinin yükselmesi bu eğilimi destekliyor. O yüzden bunları tekrarlıyor. Şu anda şunların tekrar almasında bir sakınca yok açıkçası. Kredi tarafına gelince kredi faizlerinin zaten bayağı yükseldiğini gördük. Son mevduat faizlerindeki hem mevduat hem kredi faizinin yükseldiğini gördük. Şimdi mevduat faizlerinde bir tur daha belki yükseliş olabilir. O olursa bunun yansıdığını da görebiliriz ama kredi talebi azalıyor gibi gözüküyor. Son haftalardaki 19 Nisan verileri henüz açıklanmadı ama BDDK tarafında baktığımızda TL krediler büyüklüğünün azaldığını görüyorum. Çok da hemen kredi faizlerine ilave bir şey olarak da yansımayabilir. Yani talep zaten gerilemiş gibi gözüküyor. Yani ondan emin olamıyorum yani
Bakın.
oraya yansıyacağını ama mevduat faizine yansıma ihtimali biraz daha fazla gibi.
Çok teşekkür ederiz Zeki Bey. Çok sağ olun. Artık
Ben
dediğiniz gibi
teşekkür ederim.
önce enflasyon verisini takip edeceğiz. Ondan sonra da
Enflasyon raporu var tabii 9 Mayıs'ta yakın
evet, önce
vadede.
enflasyon verisini takip edeceğiz. Ondan sonra da enflasyon raporuna bakacağız. Mayıs ayı bu anlamda ilk yarısı hareketli geçecek diyelim. Zaten sizle yayınımız devam edecek. Çok teşekkür ederiz
Tabii.
vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.